Ekonomi gündemi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Saatler 14.04'ü gösteriyor. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki 45 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ekonomi gündeminde bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Piyasalarda bu hafta köşemiz var. Telefon hattımızdaki konuğumuz TRT muhabiri Feryal Ardal'dan piyasalardaki son verileri alacağız. Stüdyomuzda da iki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi Önder Özgür, siz de hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk.
Bu hafta sizlerle birlikte ticaret savaşları ve küresel ekonomi başlığında konuşacağız. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında tansiyon yükseliyor aslında. Güne dair sıcak gelişmeler de var. Bu sıcak gelişmelerle başlayalım. Trump, Çin'den yapılan ithalatta tarifleri yeniden yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in 75 milyar dolarlık ABD ihraç ürününe getirdiği ek gümrük tarifelerini artırmasını siyasi olarak yorumladı ve ABD'nin Çin'e ek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. 1 Ekim'den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek %25'lik gümrük vergisi %30'a yükseltildi. Ticaret savaşından kur manipülasyonuna doğru gelişen bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte neler yaşandı? Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarına gelinen son durumu Önder Hocam sizinle başlayarak değerlendirelim.
Merhabalar. Ticaret savaşları dediğimizde aslında ticaret savaşını öncelikle bir tanımlayalım isterseniz. Ticaret savaşı korumacı ekonomi politikalarının bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta. Ticaret savaşlarını kabaca tanımlayacak olursak, ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerinden ithal ettikleri ham madde, ara malı ve nihai ürünlerin ülkelerine girişlerinde gümrük vergisi, tarife, kota gibi çeşitli ticareti kısıtlayıcı bariyerleri konulmasını ifade ediyor. Yani kısacası ticaret savaşları kavramı karşılıklı aslında misillemeleri ve salvoları da içeren bir süreç olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki bu karşılıklı misillemelerin de sonucunda küresel gerilimler de tırmanıyor. Baktığımız zaman bir mala gümrük vergisi konulduğunda aslında teorik olarak hedeflenen o malın ithalatının kısılması ve dolayısıyla iç piyasada oluşan talebi de yine iç piyasadaki üretim yoluyla karşılanması. Yani ülkeler kendi iç üreticilerini korumak amacıyla çeşitli mallara, ürünlere gümrük vergileri getiriyorlar. Dış ticaretin serbestleşmesinin önüne çıkan engellerden biri bu gümrük vergileri, tarifeler, kotalar gibi uygulamalar. Tabii gümrük vergili bir mal, dolayısıyla ithal edilecek bir mal aslında, üzerine gümrük vergisi de konulduğunda ithalatçı firma açısından artık maliyet avantajını kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla iç piyasadaki üretim sonucunda üretilen malın alınması, satılması daha ucuz ve maliyetsiz hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında giderek tırmanan bu küresel ekonomik riskleri de arttıran bu ticaret savaşlarının nasıl başladığına bakacak olursak, yani ilk olarak tabii ki Trump yönetimi devraldıktan sonra ticaret savaşlarıyla ilgili gündem oluştu. 16 Şubat 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'nın tüm çelik ithalatına %24 ve alüminyum ithalatına da %7.7 gümrük vergisi getirilmesi talebiyle başlamıştı süreç. Daha sonrasında 1 Mart 2018'de ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı çelik ve alüminyum sektörü yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından yaptığı konuşmasında ABD'nin çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına ise %10 gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı. Tabii buna dünyanın en büyük çelik ihracatçısı konumunda olan Çin büyük tepki gösterdi. Hani karşılıklı misillemeler dedik ya ticaret savaşlarında. 22 Mart 2018'de yani bunun yaklaşık 20 gün 21 gün sonrasında Trump'ın açıklamalarında Çin'de Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen 3 milyar dolar değerindeki mallara ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri tabi durmadı. Bunu takiben aynı gün Amerika ABD Başkanı Trump da Çin'e 30 milyar dolarında yeni gümrük vergileri uygulanacağını söylemişti. Tabi hani ilk olarak bu çelik ve alüminyum ithalatı üzerinden başlamıştı ticaret savaşları. Her iki metalde hani neden alüminyum ve çelik diye düşünecek olursak her iki metalde de Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük ithalatçı konumunda. Yani dolayısıyla Trump da aslında teoride yapmak istediği şey Amerika Birleşik Devletleri'nin çelik ithalatını azaltmak, yerli üreticiyi teşvik etmek ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yerli alüminyum ve çelik endüstrisini koruyarak yerli üretimi arttırmak. Bunu amaçlamıştı. Ama tabii ki ticaret savaşları başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Çin karşılıklı olarak çeşitli yeni ek gümrük vergileri uygulamalarına gittiler. Örneğin 2 Nisan 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına karşı Çin'de Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ettiği 128 ürüne tekrar %25 ek gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Böyle karşılıklı olarak süreç devam etti. Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin çelik ve alüminyum dışında aslında Çin'den aldığı pek çok mala gümrük vergisi uyguladığını
5078 üründen söz ediliyor.
Evet. Yani bunlar başladı. Evet, bunların en önemlileri hani şeye kadar gidiyor. Tabii ki telekomünikasyon ekipmanları, ondan sonra otomotiv sektörünü ilgilendiren araçlar, giyim vesaire gibi çok artık sayısı çok fazla olan, giderek artan ve tutarları da giderek artan gümrük vergileri uygulanmaya devam ediyor. Tabii ki hani bu karşılıklı şeyler devam ederken, ek gümrük vergili uygulamaları ve misillemeler devam ederken bu süreçte tabii iki ülke arasında çeşitli müzakereler de yürütülüyor. Bunlardan en sonuncusu işte Temmuz ayında Şangay görüşmeleri yapılmıştı. Tabii ki ama bu müzakerelerde de dönem dönem küçük uzlaşmalar veya işte uzlaşma emareleri de gözüküyor olsa da mevcut durumda herhangi bir konsensus da sağlanmış değil. Son durumuna baktığımızda çeşitli misillemeler devam ediyor demiştik. Son durumuna baktığımızda Ağustos ayı içinde işte Trump tekrar Çin'den ithal edilen elektronik ve giyim malzemelerine %10 ek gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Sonra tekrar 6 Ağustos'ta Çin buna karşılık verdi. Amerika 6 Ağustos'ta Çin'i yuanının değerini düşürmekle işte kendi parasını manipüle etmekle suçladı. Ve artık giderek de büyüyen bu süreç, giderek büyüyen ve küresel ekonomiyi de çok fazla tehdit eden bir süreç haline gelmiş durumda.
Bunun etkilerini dün gece de yaşadık aslında, değil mi? Asya piyasaları dün gece hareketliydi.
Evet, yani çünkü küresel piyasalar tabii ABD ile Çin arasındaki bu resleşmeden bir şekilde etkileniyor. Yani işte dolardaki TL dolar kurundaki dün geceki o değişim ya da Çin yuanın değer kaybetmesi sonrasında piyasalarda oluşabilecek sorunlar aslında hani belki ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşı var ama tüm dünyayı da maalesef bu anlamda sınırları etkiliyor. Yani hem kurlar anlamında hem de tabii ticaret savaşı diyoruz, aslında buradaki esas şey korumacılık. Yani hani bu da yani hem ticaretin daralmasına hem işte gayri safi milli hasıl anlamda üretimin daralmasına da neden oluyor. Çünkü yani bugün birçok ülkenin gayri safi milli hasılasına baktığımızda ekonomik büyüme rakamlarının en büyük katkıyı dış ticaretin yaptığını görüyoruz. Yani bazen iş talepte daralma olduğunda ne yapıyoruz? Acaba işte ihracatın katkısı nedir, ne kadardır ya da İşte daha çok ihracat yaparak ekonomik büyümeyi, özellikle hani işteki daralmayı dış talepe kapatmaya çalışıyoruz. Yani bunu Türkiye'de yapıyor. Diğer birçok ülkede bunu yaptığını görüyoruz. Tabii esas sormamız gereken şey, şimdi Dünya Ticaret Örgütü diyoruz. İşte 94-95'te faaliyete geçmesiyle oradaki amaç neydi? İşte ülkeler arasında bu dış ticaret önündeki işte engeller varsa bunların kaldırılması, İşte tarifeler varsa, hani orada ticaretin serbestleşmesi var. Herkesin kazan kazan formülüyle daha çok ticaret yapıp daha çok gelir elde etme, daha çok işte harcama. Dolayısıyla hani o ekonomideki aktivitenin arttırılması konusunda genel bir yaklaşım vardı. Yani buna da işte Amerika Birleşik Devletleri öncülük yaptı. Yani o işte görüşmelerde falan. Fakat şöyle bir noktaya gelindi. İşte serbest ticaretin diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nin işine yaramadı. İşte sürekli olarak diyelim dış ticaret anlamında açık verdiği, özellikle Çin'e, işte AB ülkelerine de açık veriyor ve bunun yani Trump bu kampanyaları sırasında 2016 seçimlerinde yani açık bir şekilde hani bunun böyle gitmeyeceği, dolayısıyla açık verilen ülkelere karşı işte belli tedbirlerin alınacağı, bu gümrük tarifeleri, işte ek vergilerini, yani bu açın kapatılması, dolayısıyla yurt dışından ithal edilen birçok ürünün işte yurt içinde üretileceği, bir taraftan üretimin artırılacağı, gayri safi milli hasılanın artı, diğer taraftan da dış ticaret açıklarının azaltılacağı konusunda güçlü bir irade beyanı vardı. Yani geldiğimiz noktada hani Amerika Birleşik Devletleri'nde hani sanayinin ya da üretim artırılması konusunda bir önemli şey var. Yani katkısı olduğu, işte işsizlik oranlarına baktığımızda yani çok hani pozitif bir şey var. Fakat yani belki kısa vadeli buna böyle bakmak gerekiyor ama uzun vadede tabii hani küresel ticaret daralıyor. Yani birçok diyelim uluslararası kurum ve kuruluş yani şeyin dünyadaki o 2019 hem küresel ticaret daralacağını ifade ediyor hem de ekonomik büyüme konusunda sürekli revizyonların olduğunu görüyoruz. Bu da tüm ülkeler, yani bu işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'i de diğer birçok ülkeyi etkilediğini söyleyebiliriz. Tabii bence esas nokta, belki daha önce de yine bir konuştuk aslında, yani o kurmacılığın arkasındaki temel felsefe, Amerika Birleşik Devletleri şu anda gayri safi milli hasıla anlamda işte dünyanın en büyük ekonomisi. İşte Çin arkasında geliyor ve işte Çin'in büyüme oranları diyelim işte 6 ile 7 arasında, 6.6, diğeri işte 3'ün üzerinde. Yani arada aşağı yukarı diyelim 2 katı bir şey var, bir oran var ve Çin belki daha yüksek büyüme oranlarına sahip olduğunda, yani işte hem birçok ülke yaptığı ticaret, işte belli ürünlerde üretim teknolojisini değiştiriyor artık. Düşük teknolojiden diyelim orta teknoloji, oradan yüksek teknoloji, birçok hani ürün üretiyor. Hatta işte telefon sektöründe, yani hani cep telefon sektöründe artık dünya hani bir markası var. Bu anlamda da yani bunun kızışacağı konusunda da güçlü emare var. Yani bir taraf Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi olma sıfatını devam ettirmek istiyor. Diğeri de işte bir motivasyonu var. Ben diyor işte ikinci sırada ben olmak istiyorum. Ve bu açık bir şekilde de şu anda hani görülen bir rekabet olduğu için herkes kendi konumunu korumak ister. Bu da yani hep diyorlar ya, işte bugün yine Trump açıklama yapmış, yani Çin'le anlaşacağız diye. Yani dünkü tablo farklıydı, bugünkü farklı, ama bu bir gerçek ki bu rekabetin, yani belki masaya otururlar, işte anlaşırlar, ama sürekli olarak da herkes mevcut konumunu koruma konusunda da tüm araç ve gereçleri kullanacaktır. Tabii burada Dünya Ticaret Örgütü'nün bu kadar saf dışı kalması, yani buraya müdahale etmemesi ya da ortaya çıkan bu anlaşmazlıkların çözümü konusunda bir adım atmaması açıkçası bir kaotik bir durumda. Yani hani dünya diyelim Dünya Ticaret Örgütü vardı, orada işte belli sorunlar olduğunda bunlar çözülmeye çalışılıyordu. Yani anlaşmazlıklar, yani şikayet edilirdi, yani çözülüyordu. En azından ticaretin öndeki engellerin kaldırılması konusunda belli süreçler vardı. Ama şimdi bu yok. Yani şu anda işte ABD ile Çin arasında bir dünya ticaretinin şekillendiği, işte belki AB ülkeleri var. Yani onlar belli dönemlerde gündeme geliyor. Ama esas iki tane ülke var ve bu hem dünya ticaretini, hem küresel ticareti, hem de dünya ekonomisini bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Tabii bir de burada Şöyle de bir şey de insanın aklına geliyor. Yani hep siyasi anlamda eskiden işte Rusya, Amerika hani böyle soğuk savaş şeyi vardı yani iki cephe vardı. Şimdi ekonomik anlamda Rusya ve Çin var. Diğer taraftan da yani bu savaştan etkilenenler yani oluyor çünkü birçok ülke olumsuz etkileniyor. Acaba hani ekonomik anlamdaki bu savaş, bu işte rekabet, bu durum acaba hani ülkeleri de bu anlamda herkes kendisini bir şekilde de korumaya alacak. Acaba iki kutuplu böyle bir yere mi doğru gidiyor? Çünkü konjonktür yani belli ülkelerin belli tarafları sanki seçmesi gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Çin'le işte bunlar yani bu gümrük vergilerini artırırken yani diyelim Türkiye ile ilgili belli işte çelik ithalatı ile ilgili ya da belli konularda bir sırayla yani Çin'i diyelim dize getirin. Daha önce Japonya ile oldu. Japonya teslim oldu mesela. Hani Çin'le böyle bir şey yapın. Çin kafa tutunca bu sefer Çin etrafında belli bloklaşmalar olabilir ya da tam tersi Amerika'nın etrafında belli bloklaşmalar olabilir. Hani bu farklı bir yere de gidebilir bu ticaret savaşları. Belki hep konuşuyoruz yani hani belki Dünya Ticaret Örgütü bunu çözemiyor. Ama yani bu bloklaşma sonrasında ortaya çıkabilecek farklı bir şey bunu çözebilir. Farklı bir kurum
Yeni bir
olabilir.
kurum.
Yani olabilir. Hatta mesela dün G7 zirvesinde mesela hani Çin oraya dahil değil yani ki dünyanın belki ikinci büyük ekonomisi ama işte kişi başı gelir anlamında o da hani işte 9-10 bin dolar seviyesinde. Çin G7 zirvesinde yer almıyor. Daha önce şey çağırıyorlardı, Rusya'yı çağırıyorlardı. Rusya bu Kırım'ın iltihakı dolayısıyla onu da dondurdular. Yani dünyanın en büyük işte ikinci ekonomisi bu ticaret savaşlarının karşı tarafına yer alan bir ülke. İşte dünyanın en büyük ülkeleri toplanıyor diyelim küresel ticareti, ticaret savaşlarını konuşuyor ama karşı, muhatap taraf yok yani orada. Yani orada da bir garip durum var. Çünkü yani belki Çin ile ABD konuşuyor. Yani bu şeyleri var. Bir yani belli konularda diyelim işte ertelemeler yaptılar yıl sonu itibariyle. Fakat işte mesela G7 zirvesi bu anlamda önemli. Yani zengin ülkeler orada fakat muhatabının orada olmaması yani burada bir eksiklik var yani bunu işte kurumsal düzeyde ve o kutuplaşma seviyesinde onu mu nasıl yapacaklar? O gerçekten önemli bir şey. Tabii yalnız biz ticaret tarafına bakıyoruz. İşte dünkü yaşadığımız şey aslında bir kur savaşıydı. Yani hani geçenlerde de Amerika Birleşik Devletleri Çin'i kur manipülatörü ilan etti. Çünkü yani ticarette kuru siz ayırt edemezsiniz. Yani hani belki gümrük vergileriyle ticareti işte zorlaştırırsınız, pahalılaştırırsınız, ithalatı pahalılaştırırsınız ama karşı tarafta yani buradan kurtulmak için diyelim işte Çin'in yaptığı gibi işte yuan'ı
Aslında değerini
değerini
düşürecekti.
düşüyor. Çünkü kendi elinde. Hani bizdeki gibi piyasada belirlenmiyor. Belli bir işte artı iki, eksi iki yani hani
Bir
böyle
bantta
eskiden bir
dalgalanıyor.
bantta dalgalanmaya izin veriyor. O arttırılan o gümrük vergilerinin ekonomiyi ne kadar etkileyeceğini diyelim hesapladığınızda hani ne kadarlık bir kur artışı olduğunda bu şeyi o vergi gümrük vergilerini telafi eder onu diyelim hesaplıyor ve dolayısıyla orada bir devalüasyona gidiyor. Yani onu işte belli bir aralıkta dalgalanmasına izin veriyor ve bunu da yaptı. Geçen işte yine en düşük seviyesine geldi. 7'nin üzerine çıktı ve bu yuan'daki değer kaybı işte diğer ülkeler işte gelişmekte olan ülke farklı bize de mesela yansıdı orada. Dün geceki dolar TL 6.34'ün üzerine sanırım çıktı. Yani hani diğer ülkelerde bu anlamda kur üzerinden etkilediğini görebiliyoruz. Yani hani o ticaret savaşları, vergiler, gümrük vergileri diyelim tarife anlamda hani farklı engellerle bu gerçekleştiğinde diğer bir alıcı karşı tarafta hani kurlarla oynayarak bu ticaret savaşının daha da kızışmasına neden olabilir. O yüzden bu açıkçası yani hani hem ticaret hem kur denildiğinde yani ülkeler anlamda, küresel anlamda Bir de yani küresel bir daralmaya da neden olabilir. Yani hani ekonomi son dönemlerde sıklıkla kullanıyoruz ya işte belki önde birazdan bahsedecek bu faizlerle ilgili. Yani bir küresel yani resesyon mesela Amerika'da işte resesyon dediğimiz işte durgunluk yani var mı? Konuşulan bir şey. AB ülkelerinde yine bu anlamda yine konuşulan bir konu işte Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki ayda yapacağı toplantıda şu anda faizler sıfır seviyesinde. Hani negatif faiz olur mu? Yani çünkü hani bir beklenti var. Yani bu resesyonun bu ekonomideki yani hani o durgunluğun giderilmesi konusunda daha düşük ya da negatif faizlerden diyelim bahsediyoruz. O anlamda da bir resesyondan da bahsediyor. Çünkü yani bir üretimde bir daralma var. Şimdi siz az önce bahsettik ekonomik büyüme iyi belki işte talep açısından ya açıkladığınızda işte ülke içerisindeki talep daralması olduğunda biz işte hep dışarıya yöneliyoruz. Yani 2008 küresel ekonomik krizinde de Türkiye mesela İşte en büyük ihracatçısı kimdi? İhracat yaptığı ülkeler AB ülkeler.
Almanya'ydı.
Ya tabii %45-50 arası biz oraya ihracat yapıyorduk. Sonra oradaki daralma, borç krizi 2010'lu yıllarda ne yaptık? Yani daraldı. Hatta bir ara 36'ya kadar düştü yani %50 seviyesinden %30, 35-36 seviyesine. Ama farklı yani nitelik anlamında İşte Afrika ülkelerine diyelim Orta Doğu'ya birçok farklı ülke bulup kısmen bunu bir telafi edebildik. Ama ekonomik büyümemiz ne oldu? Düştü. Çünkü yani sizin o yüksek büyüme oranlarının çünkü bir kısmını kendi iş talebinizle gerçekleştirdiniz, bir kısmını dış talep. Dış talep azaldığında birçok ülkenin büyümesi düşüyor. Yani işte gayri safi milli hasılası düşüyor ve bu küresel anlamda birçok ülkeyi de etkiler hale geliyor. O yüzden yani yeni dönemde bu küresel hani ticaret savaşına hani dönüşme ihtimali göz önünde bulundurursak hani bu resesyonun işte yani dile getirilmesi işte bundan sonra işte merkez bankalarının daha da hani belki görev üstlenebileceği, rol üstlenebileceği ya da tekrar merkez bankalarının yeniden piyasalara işte para enjekte ettiği, varlık alımlarının belki gerçekleşeceği bir dönemde gelebilir. Yani ona da hazırlıklı diyelim olmak gerekiyor. Bu bir taraftan o durgunluğun azaltılmasına katkı yapmış olacaktır. Diğer taraftan da yani diyelim işte yatırım ortamı iyi olduğunda bizim gibi ülkeler diyelim faizler yüksek olması nedeniyle hani bol miktardaki parayı hani çektiğinizde aslında finansal anlamda da yani o sıkıntılarınızı giderme imkanı olabilir ama oradaki şey yine dediğimiz gibi işte risk priminiz düşük olacak. Yani o ekonomide belli yaşadığınız sıkıntılar diyelim olmayacak, kırılganlıklarınız azalacak. Hani orada paranın diyelim çok olması, Amerika'da paranın fazla olması, Avrupa'da para olması, hepsinin bizim gibi gelişmekte olan ülkelere gelmesi anlamına da gelmez. Hani o anlamda da o alanı da bir şekilde aşmak gerekir. Yani o ortaya çıkabilecek fazla para ya da işte varlık alımlarıyla dolayısıyla ortaya çıkacak fazla finansal kaynağın ülkelere girişini daha kolaylaştırmak için belli önlemler de almak gerekiyor. Burada başka ne olabilir? Başka da yani üretimin belki yani arttırılması konusunda merkez bankalarının yanında o arada yani bu anlaşmazlıkların giderilmesi konusunda belli diyelim adımlar atıldığında yani hem ticaret savaşların belki biraz hani etkisi azalır. Diğer tarafta Merkez Bankası piyasalara para diyelim enjekte ettiğinde o olabilecek yani çok böyle negatif olumsuz durumdan giderilmesi konusunda da bir önlem alınmış olur.
Evet, aranın ardından konuyu biraz daha detaylandırırız elbette. Şimdi kısa bir soluklanalım isterseniz. Değerli dinleyicilerimiz, piyasalarda bu hafta köşemiz var. TRT muhabiri Feryal Ardal telefon attığımızda. Efendim, hoş geldiniz, merhabalar.
Merhabalar, teşekkürler. Haftanın ilk işlem gününde, günün tam ortasında Borsa İstanbul Yüz Endeksi Cuma günkü kapanışın %0,33 altında 96.833 puan seviyesinde. Amerikan doları serbest piyasada 5.82 lira. Gece Asya piyasalarında dolar TL kotasyonlarında bir hareket söz konusu oldu. 6.30-6.40 aralığında bir hareket. Uzmanlara bunu sorduğumuzda algoritmik emirlerle verilen emirlerin sığ piyasada gerçekleştiği ve bu sebeple de böyle bir görünüm ortaya çıktığı yönündeydi. Dolar TL şu an dediğimiz gibi 5.82 lira seviyesinde, avroda ise 6.47 lira seviyesini görüyoruz. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdının ortalama bileşik faiz oranı %17,09 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altın 1528 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını şu dakikalarda 1915 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 467 liradan işlem görüyor ve 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 286 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeni haftaya başlarken piyasalardaki son verileri telefon attığımızdaki konuğumuz Feryal Ardal'dan dinledik. Çok teşekkürler. Konuklarımızla birlikte ikinci bölümde devam ediyoruz. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Önder Özgür bizlerle birlikte ticaret savaşları ve küresel ekonomi başlığında konuşuyoruz. Evet Önder Bey, sizinle devam edelim efendim.
Evet, hocamız da biraz bahsetti. Aslında bu Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında gerçekleşiyor ticaret savaşı diyoruz ama sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri Çin diğer ülkelerden almış olduğu, ithal etmiş olduğu alüminyum ve çelik gibi ham madde ürünlerine ek gümrük vergileri getirmeye başlayınca karşı ülkelerde de, Türkiye olsun, Meksika olsun, Hindistan olsun gibi ülkelerden de buna karşılık cevaplar gelmişti. O dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ettikleri mallara bu ülkeler çeşitli ek gümrük vergileri getirdiler. Yani dolayısıyla bu sürecin sonuna baktığımızda aslında mevcut durum itibariyle, son durum itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Çin'den ithal etmiş olduğu toplam 250 milyar dolarlık ürüne şu anda gümrük vergisi uyguluyor. Çin'e baktığımızda ise Çin'de Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ettiği 185 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uyguluyor. Peki teoride şey demiştik, bu gümrük vergilerinin iç talebi canlandırıcı. Amerika Birleşik Devletleri açısından iş talebi canlandırıcı ve dış ticaret açığını da azaltıcı etkiler ortaya koyması bekleniyor diye. Ancak son verilere baktığımızda özellikle 1985'ten beri Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı vermiş olduğu dış ticaret açığının da giderek arttığını görüyoruz. Yani aslında teoride Trump'ın belki de beklediği dış ticaret açığının azaltılmasının uygulamada izlerine rastlanmıyor. Dış ticaret açığı Amerika aleyhine giderek artıyor.
Çünkü Çin Trump'ın karşısında da öyle açıklamaları vardı değil mi? ABD şirketlerinin Çin'den çekilmelerini ve alternatif aramalarını istemişti. Evet. Son açıklamaları böyleydi.
Evet, yani giderek artık karşılıklı misillemeler devam ediyor. Tabii bu yalnızca iki ülke ekonomisini değil, global anlamda bütün küresel ekonomiyi etkiliyor. Hani nasıl diye soracak olursak, şimdi günümüzde bir ürünün üretimini düşündüğümüzde bu ürünün üretim değer zincirine baktığımızda çoğu teknolojik ve sanayi ürünü tek ürün bazında tek bir ülkede üretilmediğini görüyoruz. Yani bir cep telefonuna baktığınızda cep telefonunun içindeki bütün girdilerin, daha doğrusu işte farklı yazılımının, ondan sonra onun çeşitli donanımlarının farklı ülkeler tarafından üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla iki ülkenin, örneğin Amerika'nın herhangi bir ham maddeye veya ara malına yapmış olduğu bu gümrük, ek gümrük vergisi uygulaması aslında sadece o karşı ülkeyi değil bütün ekonomileri ilgilendiriyor. Dolayısıyla bir ürün üretilirken aslında burada cezalandırılan yalnızca Çin değil, bütün küresel ekonomide o ürünün üretimine katkıda bulunan, o ham maddeyi kullanan bütün ülkeler oluyor. Dolayısıyla da burada aslında bir domino etkisi yaratmış oluyor bu ticaret savaşları. Ve küresel ekonomide, az önce hocamız da bahsetti, küresel ekonomideki durgunluk da artık giderek konuşuluyor ve bütün ülkeleri etkileyecek. Hem gelişmiş ülkeleri özellikle, hem de gelişmekte olan ülkeleri çok önemli seviyelerde etkileyecek duruma gelmiş gözüküyor. OECD'nin son raporu var, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. OECD, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yaşanan bu ticaret savaşlarının eğer 2000 olası olarak 2060 yılına kadar sürecek olsa tüm ülkelerde, dünya genelinde yaşam standartlarının yaklaşık %14 düşeceğini ifade ediyor. Yani dolayısıyla aslında bu ticaret savaşlarından Trump'ın fitilini ateşlediği ve sonrasında devam ettiği karşılıklı misillemelerle devam eden ticaret savaşlarından bütün dünyanın refahının azalacağı, büyümenin azalacağı ortaya koyuyor. Tabii ki buradan etkilenecek ülkelerden de aslında OECD'de Türkiye'yi de önemli sıralarda gösteriyor. Türkiye ekonomisinde bundan olumsuz etkileneceğini belirtiyor.
Çünkü az önce hani şey ifade ettik, yani dünyada 80'li yıllarda başlayan o liberal ekonomi politikaları, sonra 90'lı yıllarda bu işte belli engellerin kaldırılması aslında yani daha çok işte ticaret yapıp işte küresel ticareti arttırıp ekonomik büyümeye, yani özellikle hani dış talep açısından ihracatın katkısıyla birçok yani daha yüksek kişi başı geliri, daha yüksek gayri safi milli hasıla ulaşma arzusu vardı. Hatta işte bu Asya kaplanları, yani birçok mesela ülke özellikle yüksek miktarlardaki ihracat, hatta işte yüksek teknoloji, yüksek ürünlerin ihracatıyla birçok marka oluşturup ve yüksek kişi başı geliri, yüksek gayri safi milli hasıla, hatta bugün mesela birçok ülkenin o yüksek gelirli ekonomiler içerisinde yer almasının sebebi de aslında gerçekleştirdiği yüksek miktarlardaki ihracattan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Şimdi tam tersi bir süreç var. Yani birçok belki ülke şu anda, yani Çin ve ABD arasındaki şeyi, savaş, o ticaret savaşını izliyor. Yani hani çünkü ikisi yani büyük ekonomi olduğu için hani dolaylı bir etkiyi yaşıyor ama
uzun vadede neler olacak acaba?
Uzun vadede yani hem kur anlamında, çünkü herkes işte bunun etkisini hafifletmeye çalışacak ama herkes korumacı politika izlediğinde, duvarları yükselttiğinde, yani refah anlamında, çünkü mesela hani bir mal burada çok yüksekse siz diyelim hani ürettiğinizde karşı taraf bir engel koyuyorsa, siz o yüksek pahalı biçimde üretilen ürünü tüketmek zorundasınız. Ya bu belki dışarıda daha ucuz bir malı hani ithal edip burada kullanabilirsiniz, ya da işte yani ithal edilen şey düşük maliyetli ya da düşük fiyatlı, ithalattan yararlanmadığınız için daha yüksek fiyatlarla bir malı tüketmeniz refahınız anlamında, hani çünkü sonuçta satın alma gücünüz var. Bu da yani hem kişi anlamda hem hani ülke refah anlamda herkes maalesef hani olumsuz etkilenecektir ve korumacı politikalar daha çok diyelim üretim değil, yani üretilen yüksek maliyetli üretimin korunması ya da pahalı üretim yaptığınızda bunun işte tüketicilerin daha çok yani pahalı bir şekilde bunu tüketmesi anlamına gelir ki bu hem rekabeti öldürür hem uzun vadede daha yani düşük üretme konusundaki motivasyonlarınızı kıracağı için bu anlamda çok kimse de hani şeyde girmez, yani böyle düşük üreteyim yani dünyaya satayım, yani daha işte fazla piyasalara ulaşayım, o motivasyonun kırılması nedeniyle bu anlamda da daha az üretim, pahalı üretim ve herkesin kaybettiği, yani hem hayat standartı anlamında hem küresel üretim ya da ticaret anlamında daha düşük, daha küçük bir küresel gayri safi milli hasıladan bahsedebiliriz.
Evet, aslında ilk bölümde hocamızla bahsetti merkez bankalarının faktöründen. O konuya da değinelim isterseniz. Durgunluk ve resesyon döneminde krizle mücadelede ön saflarda olacak kurumların başında geliyor Merkez Bankası. Fed'in ilk toplantısı 18 Eylül'de, bir faiz indirim beklentisi var. Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı da 12 Eylül'de. Hem faiz indirimi hem de herhalde parasal bir teşvik paketinin açıklanması bekleniyor. Evet. Sizin öngörüleriniz nedir acaba?
Evet, şimdi aslında baktığımızda bu küresel ekonomik büyüme üzerindeki risklerin giderek artması merkez bankalarının da bu riskleri bertaraf etme konusundaki yeni araçlar geliştirmelerine, yeni politikalar uygulamalarına sebep oluyor. 2008-2009 krizinden sonra merkez bankaları bir takım politikalar uygulamıştı. Aynı zamanda 2008-2009 krizlerinde düşük talebi canlandırmak açısından hükümetler de devreye girmişti ve ancak hükümetlerin yaptıkları harcamalar sebebiyle artık pek çok Avrupa ülkesi ve gelişmiş ülkelerde bütçe açıkları belli sınırların üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla da yeni dönemde, artık önümüzdeki dönemde biraz daha para politikalarının etkinliğinin artacağı, para politikalı uygulamalarının artacağı bir döneme giriyoruz. Bildiğimiz üzere geçen hafta bu Amerika Fed'in Kansas kolunun, daha doğrusu Kansas Fed'in Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu adında her yıl gerçekleştirilen ve üst düzey ülkelerin merkez bankası başkanlarının katıldığı Jackson Hole toplantıları yapılıyor. Burada aslında bu küresel ekonomiyle ilgili riskler, ticaret savaşlarının ortaya çıkardığı riskler üzerine Merkez Bankası başkanlarından da önemli açıklamalar geldi. Powell'ın açıklamaları, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları değerliydi. Hem de bu çerçeveyi önümüzdeki dönemde Fed'in atacağı adımlar konusunda da bir yol gösterici durumundaydı. Şimdi baktığımızda Jackson Hole konuşmasında Fed Başkanı Powell önümüzdeki dönemde 3 önemli faktörü takip ettiklerini belirtti. Bunlardan ilki yavaş seyreden küresel büyüme. Gerçekten de baktığımızda geçen yılın ortasından itibaren küresel ekonomik büyüme istenilen seviyelerde gerçekleşmiyor. Bu noktada Powell küresel büyümedeki yavaşlamanın önünde küresel risklere işaret etmişti. Bunlardan biri Brexit'ti. Diğeri işte İtalya'daki bu siyasi problemler, ondan sonra ticaret savaşları gibi küresel risklere işaret etti. Özellikle baktığımızda aslında Avro ve Avrupa ülkelerinde de, Euro kullanan ülkeler ve Avrupa Birliği ülkelerinde de gerçekleşen düşük büyüme oranları da bu ülkelerin merkez bankalarının artık daha keskin adımlar atmasına sebep olacak. Önümüzdeki toplantısında, Eylül ayında gerçekleştireceği Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısında da çok güçlü bir varlık alım programının uygulamaya konulacağı ve aynı zamanda da bir faiz indirimine gidileceği konuşuluyor. Yani dolayısıyla şu an %0 seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde Avrupa Merkez Bankası politika faiz oranının önümüzdeki dönemde artık negatif faiz uygulayan bir Avrupa Merkez Bankası'nı göreceğiz. Tabii ki negatif faiz bu ülkeler için yeni değil. Avrupa Merkez Bankası harici Euro bölgesi dışında kalan ülkelerde, İsveç gibi, Danimarka gibi, İsviçre gibi ülkelerde negatif faiz uygulamaları gerçekleştirildi. Halen daha devam ediyor. Yani dolayısıyla Avrupa tarafına baktığımızda bu küresel büyümelerin aslında en büyük göstergesini, küresel büyümedeki düşüklüğün, yavaşlığın en büyük göstergesini Avrupa tarafında görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası da bunun önüne geçmek için çeşitli adımlar atacak. Hakikaten Powell'ın da dediği gibi hani bu küresel büyümedeki yavaş seyir Fed'in de önümüzdeki dönemde yapacağı toplantıda, Eylül ayı toplantısında artık genişlemeci bir politikayla faiz indirimine gideceğini gösteriyor bize. Powell'ın işaret ettiği diğer bir husus da düşük enflasyon düzeyiydi. Gerçekten de Amerika ekonomisinde Fed'in hedeflediği enflasyon oranı %2. Ancak Amerika ekonomisinde bir türlü %2 seviyesine gelemedi enflasyon. Şu anla %1.8 seviyelerinde, %1.6'lardan geldi.
Bir yükseliş söz konusu
ancak henüz %2 hedefini tutturabilmiş değil. Yani dolayısıyla Fed Başkanı Powell da bundan sonraki dönemde uygulayacakları genişleyici politikalarla aslında enflasyonun istedikleri, hedefledikleri %2 seviyesine çıkmasını istediklerini belirtmişti. Gerçekten de baktığımızda şimdi Amerika ile ilgili şu an enflasyonun %1.8, hedefin %2 olduğunu görüyoruz. Ancak getiri eğrilerine baktığımızda, getiri eğrilerine değinelim biraz. Getiri eğrileri aynı ülkenin çıkardığı aynı tipteki tahvillerin farklı vadelerdeki faizlerini gösteren eğri. Şimdi ABD ekonomisinde ABD ekonomisi ve ABD gibi gelişmiş ekonomilerde bu getiri eğrilerinin aslında pozitif eğimli olması beklenir. Çünkü uzun vadeli tahvillerden kişilerin beklentisi daha yüksek faizdir. Kısa vadeli tahvillerden beklenti daha düşük faizdir. Ancak baktığımızda ABD'nin 2 ve 10 yıllık tahvilleri arasındaki faiz farkının negatife döndüğünü, dolayısıyla 10 yıllık faizlerin 2 yıllık faizlerin daha altına düştüğünü görüyoruz. İşte bu da bir riske işaret ediyor. Ne riski? Enflasyon beklentilerinin iyice kötüye gittiğini, dolayısıyla ilerleyen dönemlerde enflasyonun daha da düşeceği beklentisi hakim. Dolayısıyla Fed de burada bir proaktif önlem olarak doğrudan genişletici politikalar uygulayarak 2009'un sonuna kadar, belki de 2020'de devam edecek, genişletici politikalarla, faiz indirimleriyle aslında bunu tersine döndürmeye çalışacak. Powell'ın işaret ettiği üçüncü risk de aslında birincisiyle bağlantılı ticaret savaşlarıydı. Ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlikler. Şöyle bir şey söyledi aslında Powell, kendisine sorulan bir soruya karşılıklı yanlış hatırlamıyorsam. Yani dış ticaret politikası bizim işimiz değil dedi. Biz dış ticaret politikası sonucunda ortaya çıkacak bize verilmiş hedefleri nasıl ulaşırız biz buna bakacağız dedi. Yani dolayısıyla bu dış ticaret savaşları sebebiyle ortaya çıkacak belirsizlikler de, küresel büyümedeki düşüşler ve çeşitli belirsizlikler, kur belirsizlikleri de aslında Fed'in önümüzdeki dönemde bu belirsizlikleri ortadan kaldırmak, riskleri ortadan kaldırmak için genişletici politikalar uygulanacağını gösteriyor. Yani dolayısıyla baktığımızda genel olarak küresel büyümede meydana gelecek bu çeşitli belirsizlikler sebebiyle meydana gelecek riskler aslında merkez bankalarının tamamında genişletici politikalarının uygulanacağı, faiz indirimlerinin geleceğini ve hatta Avrupa Merkez Bankası gibi çeşitli varlık alım politikalarının da uygulanabileceğini gösteriyor. Tabii ki bu durum hani Türkiye açısından da biraz baktığımızda çeşitli avantajları da var. Yani diğer ülkelerde, gelişmiş ülkelerde meydana gelecek faiz indirimleri sebebiyle ortaya çıkacak fon fazlaları bizim gibi Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilere akmaya, kaymaya başlayacak. Dolayısıyla bu da aslında kurların düşmesine ve işte enflasyonun düşmesine, kurlar üzerinden enflasyonun geçişkenliğini düşündüğümüzde enflasyonun da düşmesine katkı sağlayabilecek gibi.
Ekonomi de büyütecektir.
Ama elbette. Bir de şöyle bir şey var tabii. Şimdi mesela hep bu ticaret daralması, küresel ticaretin daralması bir aslında yani üretimin daralması anlamına geliyor. Çünkü yani daha çok yani dış talep azalınca daha fazla üretemiyorsunuz yani. Bu diğer şeyler, daha önceki mesela varlık alımları, işte merkez bankaları hep işte talepte bir daralma vardı.
Evet.
Talep daralmasına işte siz para enjekte ettiğinizde talep patlar. Buradaki şey yani bir üretim anlamda bir daralma var.
Arz şoku.
Arz şokuyla bir de şöyle bir risk de var. Yani daha çok diyelim para enjekte ettiğinizde üretim arttırırsınız. Fakat bunu diyelim satamadığınızda yani bunun da başka sorunları var. Yani işte satamadığınızda üretim fazlası belki hani fiyatların diyelim hani düşmesi anlamında bir etkisi var ama hani bunun eritilmesi de gerekiyor. Yani bu sefer tekrar belki o talep canlandırmak gerekir. Yani hani böyle bir
Çin'in de adımları var değil mi tüketimi artırmaya yönelik?
Ya işte bir hani bir taraftan o ortaya çıkabilecek diyelim yani işte üretimi eritmeniz lazım. Sonuçta o da işte talep canlanmasıyla diyelim olacak. Yani bir para yalnız Merkez Bankası bankalarına yani önemli bir görev düşecektir. Yani piyasalara bu yani para diyelim enjekte etmek için. Fakat yine de ticaret tarafında belli adımlar atmak gerekiyor. Ya da işte oturup tekrar belki diyecekler ki ya herkes zarar görüyor. Yani işte bir win-win kazan olması için tekrar yeniden artık Dünya Ticaret Örgütü'yle mi konuşmak gerekiyor ya da farklı bir yapılanma mı olması gerekiyor? Çünkü buradaki açık net olan bir şey yani bu Dünya Ticaret Örgütü kuralları neyse bunu getiren başta işte Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bu ülkenin işine yaramadığı ortaya çıktı. Evet. Yani hani bunu şimdi düşünecekler. Yani biz kendimize nasıl daha faydalı hale getirebiliriz bu kurumlar? Böyle bir kurum oluşursa belki tekrar masaya oturulacak gibi gözüküyor. Yoksa bu hani biraz daha bu iş uzayacak ya da farklı alternatifler mi artık? Yani hani burada sıklıkla kullanılan bu işte Asya'da gelişmekte olan ülkelerde yeni işte şeyler konuşuyoruz. Ekonomik güç dengesi değişiyor, farklı kurumlar. Onu mu tetikler? Biraz da herhalde zaman gösterecek. Onu bekleyip göreceğiz.
Sonbahar önemli olacak herhalde, alınacak önlemlerle. Evet, bozulan yani, küresel piyasalar nasıl düzelecek herhalde hep birlikte göreceğiz.
Sonbahar yani küresel piyasa, finans piyasalar için çok riskli piyasalar, yani riskli zamanlar.
Yazı hep sıcak atlatıyoruz, bakalım.
Ama sonbahar gerçekten öyle yani, çok riskli aylar, bakalım ne olacak.
Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için. Ve değerli dinleyicilerimiz, ekonomi gündeminin bu haftalık da sonuna geldik. Konuklarımız Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Önder Özgür bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.